Ayrım 24. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 213. Uzun zaman önce bir başka geceydi. Uzun zaman önceden bir kız. Oldukça ufak. Oldukça kırılgan. Hançerlerini kuşanmış. Yüzü alev alev yanıyordu. Korkuyla ancak kendisini onun öfkesine kurban edecek kadar cesur olarak yolunu kesmişti. Beni öldürebilirsin ama anneme vurma. O yüz, o aynı cesur, narin yüz, yağmalanmış yaşamlarının merhametsizliği ve acımasızlığı içinde adil bir şekilde karşısına çıkmış. Zalim ayın siyahı içinde ona çevrilmişti. Ürperdi. İğne gibi batan gözlerini kapattı. Bu kasvetli yeryüzünün ardında yaşayan her ne tanrısı varsa ağlamak için ona dua etti. Her zaman gözyaşı ödülünden yoksun bırakılmıştı. Lanet olasıca, ağla. Ağla ve kendini, kalbinde yatan kas katı, kupkuru, buz kesmiş kederden arındır. Ağla ve temizlen. Kurtul bu ana damarlarını kurutan kara zehirden. Hayatının enkazının içindeki ağlayan yıldızlarla birlikte ağla. Katliama dönüşen bir sevgi için akan gözyaşlarının ruhuna dokunmasına izin ver. Ağla lanet olası, ağla. Erkekler, çocuk olana kadar ağla. Gözlerini tekrar açtığında yalnızdı. Buz gibi parmaklarının arasındaki viski şişesine baktı. Ses çıkarmadan yere kaydı. Yürümeye başladı. Dümdüz, yavaş ve dikkatli bir şekilde yürüyordu. Gözleri tamamen açıktı. Kapı boşluklarından, patikalardan ve yan sokaklardan karşısına çıkan her şeyi, her şekli, her gölgeyi görüyor. Yaklaşmakta olan sabahın ortasında, derin çukurlar açan ayaklarının seslerini duyuyordu. Karanlık dükkan vitrinleri, yüzleri olmayan evleri, kepenkleri kapalı birhaneleri geçiyordu. Uzaktan süt arabalarının sesi geliyordu. Bir köprüye geldi ve aşınmış parmaklıklarından eğilip suya baktı. Ayın kırık gölgeleri aşağıda yüzüyordu. Bir yerlerde bir çocuğun ağladığını duydu. Yoksa bu, kendi içinde ağlayan bir ses miydi? Suskun geçen yıllarda, adlandırılamayacak bir şekilde kaybolmuş, adlandırılamayan bir şey için ağlamak. Köprüyü geçti. Üzerlerinde damlalar süzülen ağaçların altından yürüdü. Tepesindeki yapraklar sallanıyor, sessizce konuşuyorlardı. Ancak rüzgarı hissetmiyordu. Ağaçlar ve insanlar birbirlerine çok benziyorlardı. Ağaçlar da kendi aralarında konuşuyorlardı. Kimse ne dediklerini anlamasa da. Belki de kendi kendilerine konuşuyorlardı. Bulanık, çamurlu yeşil su, yağ gibi kalın bir şekilde akıyordu. Gece boyunca akan ırmak birçok yaşamın arasından geçiyordu. Can sıkıcı, gelişi güzel topraktan çiçekler çıkıyordu. İnce, cılız iskeletler, mürekkep mavisi gökyüzüne yükseliyordu. İnsan yaşam alanlarının arı kovanları. Nehir konuşuyor, geceyle kavga ediyordu. İnsanlarının iliklerine sızıp, bağırsaklarının gıdası, kanlarında zehir, akıllarının iğrenç ve acınası sahibi oluyordu. Pisliklerden yeni yükselen sevgi, açgözlülük ve üreni tarafından doğrulmuştu. Ağla lanet olasıca, ağla. Gözyaşlarının ödülü, bir adam daha değerlidir. Gözyaşları, kendini boğabileceği kahverengi bir aseliyle gelebilir miydi? Yumuşak bacaklar, artık onun için ayrılmayacaktı. Hayat onun için, eskiden gergin ama artık gevşemeye başlayan bir ipti. Glasnevin'in boşa harcanan tenhalıkları. Artık hayatı zevkli bir hale getiren, şehvet bile bitmişti. İçinde dipsiz bir uçurum açılmaya başlamıştı. Artık ayaklarının sesini duymuyordu. Nehir, kaldırımlar, ağaçlar, hepsi ay ışığında yanmış gibi görünüyordu. Kendini yabancı, aykırı hissetti. Evine dönen ve onu bir yabancının gözlerinden, ilk ve son kez gören bir gezgin. Ay ışığının alevi gözlerini kör etmişti. Gümüş rengi ağaçların arasından, gümüş rengi bir kedi zıpladı. Aşkın, şehvetin, açlığın iniş çıkışları. Çukurlarla dolu geniş, ıssız bir alan. Yanlış bir adımda, karanlığında birlikte, dibi boylarsın. Bir erkeğin, tüm hayatı boyunca üzerinde dolaştığı, zaman zaman kaybolduğu kadın vücudu. Güç ve zafer onlarındı. Acılı bir zafer. Bir daha asla bacaklarının arasında yatmayacak. Hayatını içine boşaltmayacaktı. Bunların hepsi geride kalmıştı. Önünde beklediği hiçbir şey yoktu. Düşünmeden geçirdiği yıllar boyunca. Hiçbir şey. Ama hiçbir şey vermemişti. Çok şey ama çok şey almıştı. Bir daha asla kadının şefkat tuzağına düşmeyecekti. Bu çok acı, çok acı. Artık ondan kurtulmuştu. içini kemiren, gecesini, gündüzünü, hayatını yiyip bitiren, o açlıktan da kurtulmuştu. Bu kurtuluş çok acıydı. Çok geç geldiği için, çok pahalıya mal olduğu için, tüm bu yıllar boyunca onu canlı tutan şiddetin yankıları dışında, içinde canlı hiçbir şey kalmadığı için, şimdi yaşadığı bunca yıl aynı soğuk ateşle yanıyordu. O çürüten, kör eden, ancak ısıtmayan, rahatlatmayan, dokunmayan bir ateşle. İyi bir kadındı, iyi bir eşti, iyi bir anneydi. Çokça içilen ve insanın başını döndüren, hayatına akan bir şarap pınardı. Onun şefkatine, korkunç masumiyetine, kendi zayıflığı nedeniyle öfke duyuyordum. Sevgi adeta bir cerrah olmuş, neşteriyle isteksiz beynini kesiyor. Gizli kanserli hücreleri ortaya çıkarıyor. Altında yoğun bir karanlık ve ıssızlıktan başka bir şey bulunmayan, son seviyenin derinlerine iniyordu. Ne ay ışığında yanan ağaçları, ne konuşan nehri, ne de üzerinde yürüdüğü taşları hissediyordu. Hiçbir şey hissetmiyordu. Gözlerinin arkasında zonklayan baş ağrısını bile. Uçurum giderek genişliyordu. Zalim, gıcırtılı bir sesle açılıyordu. Ve o korkusuz, önsezisiz, büyük ve tuhaf bir sükunetle aşağı düşüyordu. Birkaç bira içtikten sonra evine giden bir adamın başına gelebilecek tuhaf bir durumdu. Sanki boğuluyormuş da hayatı gözlerinin önünden geçiyormuş gibiydi. Ay ışığının altındaki kız kimdi? Ve şu anda olup bitenler neyin nesiydi? Eve gitmek, uyumak istiyordu. Tanrı'dan rüya görmemeyi dileyeceği uzun bir uyku istiyordu. İşini unutmak, saatlerin, soğuğun, sıcağın, çocukların, karısının gözlerini ve bunların derinliklerinde kaybolmuş her şeyi unutmak istiyordu. Şimdi böyle bir uyku istiyordu ve sabah çalacak olan bronz çanların altında olup biten her şeyi unutmak istiyordu. Koyu, kızıl tenli bir kadın ona doğru sürünerek geliyor, bacaklarını onun için ayırıyordu. İriydi, kıllıydı ve bacaksızdı. Sarı gözleri iştahla onu yalıyordu. Geniş delikli kocaman burnu sırıtkan yüzünün yarısını kaplıyor. Çekiç darbesiyle ezilmiş gibi derin bir şekilde çökük duruyordu. Parlak dişlerinin üzerindeki kalın dudaklarının arasından kırmızı uçlu dili görünüyordu. Ona doğru ilerledikçe bronz küre gibi duran göğüsleri aşağı yukarı sallanıyor, neredeyse hışırtılı bir ses çıkarıyordu. Meme uçları armut kadar büyüktü. Çıplak vücudu ritmik olarak kıvrılıyor, terler damlıyor ve bakır gibi parlıyordu. Kalçaların arasında bir devin kaba sakalını andıran bir kıl yumağı vardı. Göbek çukurundan öbek öbek kıl fışkırıyordu. Sert zeminin üzerinde ilerlerken, çentikli cam gibi ağaç kütükleri nedeniyle arkasında kalın bir kan izi bırakıyordu. Dalgalanan kocaman kollarıyla onu çekmek için uzandı. Her iki yana sallanıyordu. Tuhaf bir şekilde inliyor, ter, pis koku ve spermsel bir ağırlığı olan, coşkun bir selle üzerinden geçiyordu. "Benim zavallı gözlem," dedi boğazının derinliklerinden bir sesle. Geri çekildiği anda onu kendisine çekti. "Gel seni derimin içinde ısıtayım." Korkunç bir yer çekimiyle çekiliyormuş gibi kadının göbeğinin içine gömüldüğünü, bir girdap içinde boğulduğunu, durdurulamaz bir merkez kaç gücü tarafından aşağıya, kadının karanlık derinliklerine çekildiğini hissetti. Çılgınca kıvranıyordu. Kadının etinin onu sardığını, çiğnediğini, canlı canlı gömdüğünü hissetti. Kadının göğüsleri birbirine çarpan çanlar gibi sallanıyor, tepesinde şimşekler çakana kadar kafasına vuruyordu. Etinin soğuran denizinde batıyordu. Daha sonra uzaklarda bir yerlerden bir tenorun kızıl derilinin aşk çağrısını söylediğini duydu. Onu kapsayan devasa bedeni bir titreme sardı ve büyük bir içsel aşağılamayla, tıpkı elma çekirdeklerini tükürür gibi çocuğu kendinden fırlatıp attı. Bedeni geriye devrildi. Döne döne yuvarlandı. Tekrar yuvarlandı. Buz saçaklarına çarptı. Ancak herhangi bir şey hissetmedi. Büyülü bir sesle, "Geliyorum aşkım, sevgilim, efendim, geliyorum. Geliyorum," diye bağırdı bacakları olmayan yarım kadın. Arkasında yılan sıvısı gibi kan izleri bırakarak karanlığa doğru kayıp gitti. Bu genç yaşına göre oldukça büyük testisleri var. Sanırım bu genel bir kanı, Genoki. Ah, her zaman yaşından büyük görünmüştür efendim. Yeşil, peluşlu bilardo masasının üzerinde, gözleri kör eden parlaklıkta, kavisli bir ışığın altında yatıyordu. Işığın kenarına belli belirsiz şekiller algılıyordu. Ancak ışığın gözüne batan okları yüzünden yüzleri göremiyordu. Sesler duydu. Net, açık, klinik. Çıplak bedenine sakin bir şekilde eller dokunuyor, dürtüyor, keşfediyordu. Duyduğu kadın erkek sesleri ona tanıdık geliyordu. Ve onları görmek için sabırsızlanıyordu. Ancak tepesindeki ışıklar yüzünden körleşmişti. Buna neden olan şeyi araştırıyor sanırım. Çünkü artık bizim gibi papayı seven, sadık bir aile çemberi içinde böyle bir şeyi tolere edemeyeceğiz. Kafir zihniyetinde makul bir değişiklik sağlamak için hangi bezesini kullanacağız doktor? McGlucidi. Şu eski, kozanağımsı bezeyi tabii ki. Hangisi olabilir? Şiş daha kızmadı mı? Kızmak üzere. Tamamdır sandığa. Canını pek yakmayacağımızdan eminsiniz değil mi? Annesinin peltek peltek konuşmasını karanlığın içinden duydu. O benim her şeyim. Fazla bir şey yokmuş bayan. Tanrı zavallı ruhlara yardımcı olsun. Anne, onun için ağlama. Ruhunu ve bedenini bizim ellerimize emanet etti. Kızgın şişi etine batırdığımızda muhtemelen uyuyor olacak. Bir kez daha şehvetli düşüncelerinin tuzağına düştü. Bilinçsizce yaptığı mastürbasyonun, bilinçli utancından kurtulmanın yolunu arıyor. Aptal herif. Özür dilerim efendim. Az önce kullandığınız o kelime neydi? Bir tür hastalık mı? Çok akıllısınız bayan. Sezgilerinizin ışığında gerçeğin tam kalbine isabet eden, mükemmel bir yatkınlığınız var. Bu genellikle sıradan ve eğitimsiz insanlarda fark ettiğim bir özellik. Şimdi dinleyin diye patladı bir ses. Özellikle güçlendirilmiş gibi. Rüya tıpkı elindeki 5 tombul parmak ya da burun deliklerimden çıkan kıllar kadar gerçektir. Rüya görmek sadece akıl dışı ve tamamen gerçeğin bağımsız bir yönüdür. Dışsal deneyimlerin mutlak değişikliğidir. Of, hadi kapa çeneni ve işe başla. Eti yandığında atacağı çığlıkları duymak istiyorum. İsa, Meryem, Aziz Yusuf, canını yakmayın bayım. Dikenli, kocaman bir kafa ona doğru eğildi. Babasının yüzü hüzünle ona bakıyor. Hala dişsiz, alt damağını kemiriyordu. Bir erkek eli belirdi. Yarısına kadar ısı halkaları yayan şişi tutuyordu. Çığlık atmak için kenetlenmiş çenesinin kaslarını açmaya çalıştı. Kendini ifade etmek istedi. Ancak yapamadı. Korku içinde şişin alçalmasını ve birkaç santim kala durmasını seyretti. Babasının melankolik sesini duydu. Bu seninkinden çok benim canımı yakıyor evlat. Cesur olman gerekir. Tam güçlü bir bilek ve parmaklar aşağı doğru bir hamle yapmak için gerilince havayı bıçak gibi kesen bir çığlık duyuldu. Çığlık atanın kendisi olduğunu düşündü. Ancak hemen böyle olmadığını anladı. Soğukkanlı bir şaşkınlıkla şişin etine batışını hissetti. Ve vücudunun kanallarına rahatlık veren yayılışını hissetti. Çığlık tekrar yankılandı. Kim bağırıyor şeytan adına? Ölümcül, ızdırap çeken biri olmalı. Daha kendinden geçmiş bir ızdırap olmalı. Oradaki şu hayvani çifti gördünüz mü? Adam takdire değer bir çabayla kadına giriyor. Hiçbir hareket, en ufak bir enerji boşa harcanmıyor. Derler ki, Adem'in balını ilk kez Havva Ana'ya zerk ettiğinden beri, cinsel ilişkinin en uç noktasında kadın ilkel, aşırı bir heyecanla bağırırmış. Hadi bakalım meraklı piçler, işimize dönelim artık. Bu arada iyi bir hamleydi. Nadir rastlanan Ben Johnson hamlelerinden. El Johnson'la karıştırmamak lazım arkadaşlar. Babanın yüzü hüzünlü ve bir ay kadar yalnızdı. Çok cesur bir oğlum var, çok cesur, sızlanmadı bile. Bilardo masasının altında volkanik bir patlama oluyordu. Onu havaya fırlattı, sonra da düşmeye başladığını hissetti. Çılgın bir şahin gibi döne döne aşağı iniyordu. Göremediği zemine doğru giderek yaklaşıyordu. Bu sabit parendeleri atarken kalbi çılgınca çarpıyor, beyninden teneke kutunun içindeki misket gibi sesler geliyordu. Tanrım, Holan, bu inanılmaz bir osuruktu. Gerçeği söylemek gerekirse arka kapım yırtılacaktı. Bira bana her zaman bunu yapıyor. Bir erkeğin bağırsaklarını boşaltmasının en iyi yolu. Karım Guinness'leri içtikten sonra onunla uyumama izin vermez. Leş gibi koktuğumu söyler. Bana yanaşmadan önce gir, kıçını dezenfekte et der. Evlilik, gözyaşı ve bir yıl osuruklarla dolu bir deneyimdir. Birisi bana nerede olduğumuzu söyleyebilir mi acaba? Ben söylerim tabii. Neden söylemeyeyim? Bulunduğunu sandığın ülkenin kıç deliğinin üst tarafındayız. Charlie Genoki. Ve senin zavallı yaşlı annen, kombinin orijinal... Oşak neslerinden biriydi. O ödlek kafanı kaldır da orada hüzünlü bir aslan gibi siniş. Karnında bilgilerini ısıtan Teflis'in kirli, harap yüzünü gör. Her an kapılardan topluca geçecekler. Cepleri ve çantaları dolu delikanlılar. Ve kızlar. Kollarının altında kitaplarıyla rıhtımdaki ucuz lokantalara yönelecekler. Delikanlılar erkek gibi yürüyecek. Renkli fülalleri rüzgarda arkalarından savrulacak. Kızlar solgun yüzleri, koyu renk gözleri ve uzun bacaklarıyla sığınacaklar. Sersemliğe ne kadar kutsal Mary duasını edebilirsin. Ancak asla bir protestan verdişini yok edemezsin. Çok doğru. Tanrım çok doğru. Bir keresinde bir protestan kıza aşık olmuştum. Ve onun dar, incecik kalçalarını bir kez olsun sıkabilmek için Papa'nın kendisini bile tekmeleyebilirdim. Tanrım benim kafir yüreğimi affetsin. O günlerde susuzluğunu çektiğim tek şey Guinness değildi. Onun Hindistan cevizi gibi göğüslerindeki ılık beyaz sütü de susamıştım. Bir pazar günü, akşam yemeği sonrasına yatmıştık. Beni öylesine çıldırtıyordu ki, onun bir protestan olduğunu bile unutuyordum. Onu cennetteki tüm meleklerin adlarıyla çağırmıştım. O da bir Teflis kızıydı. Ve bense, kendisinin Tom Thumb olduğuna inanan ve geçen yıl Gorman'da ölen zavallı amcam kadar öğrenme arzusuyla doluydum. Evet, bizim gibi işçi sınıfı herifleri yüksek sosyetenin kadınları hep cezbetmiştir. Görmemiş zihinlerimiz ve kaba ellerimiz şüphesiz onların narin kollarını, bacaklarını semirtmek ister ve sahte korkularına güleriz. Peki, Wolfie Tom iyi bir adam değil miydi? Kuzeyli değil miydi? Ah, işte geliyorlar. McGillisudy, Luther'in çocuklarının giderek artan kalabalığı. Burada duralım ve onlar yanımızdan geçerken bağnaz kafalarımızla onları taciz edelim. O işi protestan kızlarla yapmanın, Yahudi kızlarla yapmaktan pek farkı yok. Yüce Tanrım, beni baştan çıkartılmaktan koru. Güneş, küçük kirli ruhlarımızın üzerinde parlıyor. Öğle saatlerinde, soğuk kaldırımın üzerinde, amber renkli gökyüzünün altında oturuyordu. Kadınsı yüzlü, yumuşak bakışlı bir çoban köpeğe yaklaştı ve ayaklarının dibine uzandı. Hayvanın başını okşadı, gözleri yaşlar içindeydi. Oturduğu yerden yukarı kıvrılmış paçaları, çamura bulaşmış bilekleri görüyordu. Hiç kimse ona da köpeğe de en ufak bir ilgi göstermiyordu. Aşağı baktı ve köpeğin kılları üzerinde dolaşan sayısız pireyi fark etti. Pirelerin yamyamlaşmalarını ve birbirlerini yiyip bitirmelerini dikkatle seyretti. Aç gözlülükle diğerlerini yemekten şişenler kılların üzerinden aşağı düşüyorlardı. Köpek dilini çıkardı ve yerde yatan pireleri yalamaya başladı. Başını bu uzun süren incelemeden kaldırdı. Ve öğle güneşinin altında, üniversitenin gri, büyük kolonlarını gördü. Sana söylüyorum Holohan, Ekose etekli, sevimli protestan kızları hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hele bir tanesi bisikletine binsin de görsen. Ah evet, şunun kalçalarını oynatarak bisiklete binişine bak. Benimki şimdiden fil hortumu gibi oldu. Sakin ol, sakin. Halkı rahatsız etme. Günah dolu bu meditasyonlarımız için birkaç dua edelim. Güneş ansızın gölgelendi. Başını kaldırıp baktı. Karnı epey büyük bir hamile kadın önünde duruyordu. Ellerini karın şişliğinin üzerinde birleştirmişti. Çorapsız ayaklarında, tahta ayakkabılar, başında bir şal vardı. Gri bir elbise giymişti. Teni kırışık ve solgundu. Bakmaya devam ettikçe kadın adeta sokaktaki binalar kadar uzadı. Şişmiş karnının önü, bir dükkan vitrininde duran cam tabak gibi şeffaftı. İçeride kıvrılmış halde duran bebeği görebiliyordu. Tıpkı bir soru işaretine benziyordu. Ve onu annesine bağlayan kordonu tutmuş. Annesinin rahmi içinde sallanıyordu. Annesinin şeffaf rahminden ona bakan yüzün kendi yüzü olduğunu bir anda şaşkınlık içinde fark etti. İnce, şahin gibi, kararlı yüzü, korku ve merak içindeydi. Gözleri büyüktü ve dikkat kesilmişti. Gözleri yaşlıydı. Kadın yavaşça iş geçirdi ve yüzünde büyük bir hüzünle karnındaki bebeği işaret etti. İçimde sürekli dönüp durduğunu hissediyorum. Zavallı şey dedi kadın. Büyük gevşek dişlerini takırdatarak rüzgarda savrulan kocaman bir çiçek gibi başını salladı. Şimdiden tedirgin. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Kollarını göbeğin üzerinde kavuşturdu ve topuklarını üzerinde bir ileri bir geri sallanmaya başladı. Benim doğmama izin verme, lütfen diye mırıldandı bebek. Sesi denizin derinliklerinden geliyormuş gibiydi. Doğmak istemiyorum. Dışarısının nasıl bir yer olduğunu gördüm. Ve doğmak istemiyorum. Bu konularda çocuğun da söyleyeceği şeyler olmalı elbet. 24. ayrımın sonu. Sayfa 223.